Ayrım 19, Kusursuz Bir An, Clive Cussler, sayfa 222, 28. bölüm. Bell'in kurşunu Cromwell'de ciddi bir hasar bırakmamıştı. Margaret'la birlikte San Francisco'ya dönene kadar doktora gitmedi. Daha sonra yan tarafında kurşunun girip çıkmış olduğu yara yeri antiseptikle temizlendi, dikiş atıldı ve sarıldı. Eski arkadaşı olan bir doktor hiç soru sormadı ama Cromwell yine de ona bir yalan söyledi. Tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğunu anlattı. Doktorun karısı San Francisco Bale Topluluğu ile ilgili bir projesi için Cromwell'den büyük bir bağış almıştı. Bu nedenle doktor polis raporu doldurmadığı gibi olaydan kimseye bahsetmeyeceğine de yemin etti. Cromwell bankadaki ofisine döndükten sonra hemen yine finans imparatorluğunu yönetme işine devam etti. O günün ilk projesi yaşlılar için cömertçe finanse edip yaptırdığı sanatoryumun açılış töreninde sunacağı konuşmayı yazmaktı. Alçak gönüllülük Cromwell'in nitelikleri arasında yoktu. Bu hastaneye Jacob Cromwell Sanatoryumu adını vermişti. Konuşmasını daktiloya geçmesi için Marion Morgan'ı odasına çağırdı. Marion masanın karşısındaki koltuğa oturup ona baktı. "Sorduğum için bağışlayın Bay Cromwell, ama iyi misiniz? Biraz solgun görünüyorsunuz." Cromwell zorla gülümsemeye çalışırken içgüdüsel bir hareketle eli yan tarafına gitti. Gece vakti balık tutarken soğuk almışım ama atlattığım sayılır. Marion'a yazmış olduğu notları verdikten sonra pencereden dışarıya baktı. Konuşma metnini bir gözden geçirin. Değiştirmek istediğiniz bir şey olursa söylemekten çekinmeyin. Peki efendim. Marion odadan çıkmak üzere ayağa kalktı ama kapıya gelince durup döndü. Bağışlayın ama Van Dorn şirketinden gelen o ajandan bir daha haber aldınız mı? Cromwell dönüp meraklı bir ifadeyle ona baktı. Isaac Bell mi? Galiba adı öyleydi. Cromwell'in yüzünde belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Ölmüş. Duyduğuma göre Colorado'da bir banka soygunu sırasında öldürülmüş. Marion'un yüreği o anda buz kesti. Cromwell'in söylediği şeye inanamıyordu. Dudakları titreşirken güzel yüzüne yansıyan duygularının görünmemesi için hemen arkasını döndü. Bir şey söylememek için kendini zorlayarak ofisten çıktı ve kapıyı kapadı. Masasına oturduğunda hala kendini toparlayamamıştı. Pek az tanıdığı, sadece birlikte bir akşam yemeği yediği o adam için neden bu kadar üzüldüğünü anlayamıyordu. Ne var ki hayalinde adamın yüzü sanki o anda karşısındaymış gibi canlıydı. Aralarında oluşan o kısa soluklu bağ acımasızca koparılmıştı. Kederinin nedenini açıklayamıyordu, açıklamak için de çaba göstermedi. Çok sevdiği bir dostunu kaybetmiş gibi hissediyordu. Titreyen elleriyle daktiloya bir sayfa geçirdi ve Cromwell'in notlarına bakarak konuşmasını yazmaya başladı. Cromwell akşamüstü saat 5'te Geary ve Fillmore sokaklarının kesiştiği noktada yükselen 3 katlı kırmızı tuğlalı binanın merdivenlerinde durmuş, yakın arkadaşı ve Cromwell National Bank'taki özel hesabına büyük bağışlarda bulunduğu belediye başkanı Eugene Schmitz'in yağ çeken uzun tanıtım konuşmasını dinliyordu. Açılışa 500 kadar kişi katılmıştı. Bunların arasında şehrin itfaiye ve emniyet müdürleri, siyasi liderler ve tekerlekli sandalyelerinde huzursuzca bekleyen 50'den fazla yaşlı hasta vardı. Cromwell'in yaptığı konuşma ise kısa ve anlamlıydı. Kendisini büyük bir tevazuyla Tanrı'nın naciz bir elçisi olarak tanıttıktan sonra yardıma muhtaç kimselere el uzatmakla görevlendirildiğini anlattı. Konuşmasını bitirdiğinde ortama uygun bir şekilde kibar ve coşkusuz bir şekilde alkışlandı. Ön girişte bir kurdele kesildikten sonra Cromwell tebrikleri kabul etti, uzatılan her eli sıktı. Gösterişli bir şekilde binaya girmek için bekleyen bütün hastalara tek tek sarıldı. Belediye başkanı Eugene Schmitz ona hayır işlerindeki cömertliği için bir bronz plaka verip bundan sonra 12 Nisan tarihinin Jacob Cromwell günü olarak anılacağını ilan etti. Hayranlarının arasından sıyrılıp otoparka yürüyen Cromwell doğruca Mercedes Simplex otomobiline geldi. Çok şık yeşil bir elbise giymiş olan Margaret bütün güzelliğiyle direksiyon başında onu bekliyordu.
Kutlarım ağabey, Cromwell bayrağı altında bir hayır işini daha tamamladın.
Yüksek makamlarda dostlarının olması kadar ayak takımının sevgisini kazanmak da çok işe yarar.
Ne kadar hümanistiz değil mi dedi Margaret alaylı.
Peki senin o bir şekilde gazetelerin sosyete sayfalarında daima yer bulan hayırseverlik faaliyetlerine ne demeli diye karşılık verdi Cromwell.
Peki pes ediyorum.
Cromwell otomobilin önüne gidip motor kolunu çevirdi. Çıkan kıvılcım üzerine Margaret gaz kolunu açtı. Ateşleme gerçekleşince motor öksürür gibi bir sesle canlandı. Cromwell yolcu koltuğuna otururken Margaret otomobili vitese geçirdi. Mercedes Simplex bir bira kamyonuyla bir tramvayın arasından caddeye fırladı. O güne kadar Cromwell artık kız kardeşinin deli gibi araç kullanmasına alışmış olduğu için fazla gerilmeden arkasına yaslanıp oturdu. Ama yine de bir kaza olabilir düşüncesiyle kendisini dışarı atmaya hazırlıklıydı.
Pacific Heights'ı geçip doğruca Lafayette Park'a gidelim.
Özel bir nedenin var mı?
Park içinde yürürken konuşabiliriz.
Margaret başka soru sormadı. Mercedes Simplex tepeyi zorlanmadan çıkıp Pacific Heights'a vardı. Buradan Sacramento sokağına döndüler ve parka kadar durmadan devam ettiler. Ağaçlara doğru uzanan bir patika vardı. 5 dakikalık bir yürüyüş sonunda şehri çok güzel bir manzarayla gören tepeye vardılar.
Ne hakkında konuşmak istiyorsun diye sordu Margaret.
Bir soygun daha yapmaya karar verdim.
Margaret durup endişeyle ona baktı.
Şaka ediyor olmalısın.
Çok ciddiyim.
Ama neden dedi Margaret. Eline ne geçecek?
Telluride'da az kalsın yakalanıyordun. Hiçbir hedefin yokken neden şansını bu kadar zorluyorsun?
Çünkü tehlikeyi seviyorum. Ayrıca daha hayattayken bir efsane olmak çok hoşuma gidiyor.
Margaret hayretler içinde başını öbür yana çevirdi.
Bu çok saçma.
Anlamıyorsun dedi Cromwell kolunu kız kardeşinin beline dolayarak.
Tüm bunlardan yaptıklarının delilik olduğunu, bir gün şansının ters döneceğini ve seni asacaklarını anlıyorum.
Daha uzun süre böyle bir şey olmayacak dedi Cromwell. En iyi ajanları mezarı boylamışken hiçbir şey yapamazlar.
Margaret Bell'in lacivert gözlerini ve Brown Palace'da dans ederlerken belini saran kolunu hatırladı. Kendi sesi çok uzaklardan geliyormuş gibiydi.
Bell'in öldüğüne inanasım gelmiyor.
Cromwell kız kardeşine merakla baktı.
Sanki ona tutulmuş gibi konuşuyorsun.
Margaret kayıtsız görünmeye çalışarak omuz silkti.
Tuhaf bir çekiciliği vardı. Sanırım birçok kadın onu fazlasıyla yakışıklı buluyordu.
Her neyse Isaac Bell artık tarih oldu.
Cromwell kız kardeşini otomobile dönmek üzere yönlendirdi. Van Dorn ajanlarını ve beni idam ettirmeye çalışan bütün emniyet görevlilerini faka bastıracağım. Bu kadar çabuk yeni bir suç işleyeceğim ve hiç ihtimal veremeyecekleri bir şehirdeki bankayı soyacağım akıllarının köşesinden bile geçmeyecek. Bir kez daha onları gafil avlayacağım.
Margaret gözünde beliren bir yaş damlasını eliyle sildi. Bu kadar duygulanmasının nedeni Bell'in ölümü mü yoksa ağabeyinin iyice delirmiş olması mıydı bilemiyordu.
Bu defa neresi olacak?
Madenci maaşlarının olduğu bir şehir değil dedi Cromwell sırıtarak. Onları şaşırtıp hiç beklemedikleri bir şehirde soygun yaparak bir kez daha avuçlarını yalatacağım.
Hangi şehir?
Burada, Kaliforniya'da, San Diego.
Burası bizim arka bahçemiz sayılır.
Daha iyi ya dedi Cromwell. Kaçışım da o kadar kolay olur.
San Diego'nun ne özelliği var?
Çünkü oradaki Wells Fargo Bank'ın kasası tüccarların ve limana ithalat ürünleri getiren gemilerin mevduatlarıyla dolup taşıyor. Ayrıca en büyük rakibim de bir delik açmak çok hoş olacak.
Sen delirmişsin.
Bana deli deme diye tersledi onu Cromwell.
Peki kendine ne diyorsun? Yakalanırsam bugüne kadar çalışıp kazandığımız her şey yok olacak.
Karşılarında benim gibi bir dahi varken bu mümkün değil, dedi Cromwell böbürlenerek.
Ne zaman duracaksın?
Cromwell National Bank'ta Wells Fargo Bank kadar büyüyüp San Francisco'nun taç giyen kralı olduğu zaman, dedi Cromwell gözleri parlayarak.
Margaret ağabeyiyle tartışmanın yararsız olduğunu biliyordu. Yıllardan beri onun haberi olmadan ayırmış olduğu paralarını, ağabeyinin izini süremeyeceğini umduğu Wells Fargo Bank'a yatırmıştı. Satın aldığı pahalı mücevherler bankanın kiralık kasasındaydı. En kötü ihtimal gerçekleşir ve ağabey yakalanıp idam edilirse San Francisco'dan ayrılıp Avrupa'ya gidecek, orada zengin ve unvanı olan bir koca bulana kadar lüks içinde yaşayacaktı. Otomobilin olduğu yere gelince Jacob kız kardeşinin içeri girmesine yardım etti. Motor kolunu çevirirken kendine olan güveni had safhadaydı. Yelkenlerini fora etmiş bir geminin dalgalı denize çıkışı gibi onun için de tehlikeye atılmak bağımlılık haline gelmişti. Batı'nın bütün emniyet görevlilerini bir kez daha alt etme düşüncesiyle ışıldayan yüzü, onun mucizeye tanık olmuş bir dinci fanatiğe benzemesine yol açıyordu. Ne o ne de kız kardeşi otomobilin yanındaki bir bankta kucağında bir alet kutusuyla oturmuş piposunu tüttüren işçi kıyafetli adamı fark etmişti.
29. Bölüm. Bell'in treni sabah 8'de San Francisco'ya vardı. Saat 9'da Curtis Bronson ve onun 5 ajanıyla birlikte toplantı odasındaydı. Etrafında oturdukları toplantı masası Denver'daki ofislerinde bulunan masanın iki katı büyüklükteydi. Bell bitkin düşmüştü ve yaraları hala canını yakıyordu. Fakat daha önceleri de yaptığı gibi buna aldırmadan işini sürdürdü.
Baylar diye başladı. Artık kasap haydutun Jacob Cromwell olduğunu bildiğimize göre onu ve kız kardeşi Margaret'i 24 saat gözlem altında tutacağız.
Yani Nopil'deki saraylarının dışında atacakları her adımı izleyeceğiz, diye ekledi Bronson.
Ajanlardan biri el kaldırdı. Onları tanıyabilmemiz için fotoğraflarını görmemiz lazım. Çünkü hiçbirimiz onları daha önce görmedik.
Bronson masanın üstündeki ağır bir dosyayı aldı. Burada onların şehirde dolaşırken çekilmiş fotoğrafları var.
''Resimleri kim çekti?'' diye sordu ben.
Bronson gülümseyerek masanın karşısında oturan ajanlardan birini işaret etti.
''Dick Crawford bizim usta fotoğrafçımızdır.''
Cromwell kardeşler peşlerinden gelip resimlerini çeken bir fotoğrafçıdan kuşkulanmadılar mı diye sordu Curtis. Bronson başıyla Crawford'a işaret verdi.
''Dick, onlara çaktırmadan bu işi nasıl becerdiğini anlatsana.''
Crawford kel kafalı, dar suratlı, çenesi küçük, kaşları fırça gibi bir adamdı. İşini çok ciddiye aldığı ve hiçbir şeyi espri konusu etmeyeceği belliydi.
Üstümde her an bir işçi tulumu, elimde ise bir yanında kamera objektifi için delmiş olduğum alet kutusu vardı. Bana sadece elimi kutuya sokup odaklama yaptıktan sonra resimlerini çekmek kalıyordu. Hiç kuşkulanmadıkları gibi dönüp bana bakmadılar bile.
Crawford masanın üstüne küçük bir kamera koyup uygulamasını anlattı.
Bu gördüğünüz bir Kodak hızlı odak kamerasıdır ve kartpostal büyüklüğünde resim çeker.
Crawford açıklamasını sürdürürken Bronson da Jacob ve Margaret Cromwell'in fotoğraflarını masada bulunanlara dağıttı.
Resimlerin son derece net oluşu dikkatinizi çekmiştir diye devam etti Crawford. Bu hazır odaklı kameranın diğerlerinden farklı olan eşsiz özelliği, mesafeyi yan tarafında gördüğünüz küçük diski kullanarak ayarlayabilme imkanı vermesi. Yaptığım tek şey bir düğmeye basmak. Böylece merceğin önü dışarı uzanıp iyi bir çekim için doğru mesafeyi ayarlıyor.
Masadakiler fotoğrafları incelemeye başladılar. Resimlerde Cromwell kardeşler ayrı ayrı veya birlikte sokakta yürürlerken, dükkanlardan veya lokantalardan çıkarken görülüyorlardı. Birkaçında Jacob Cromwell bankasına girerken ve çıkarken görüntülenmişti. İki resimde sanatoryum açılışında konuşma yapıyordu. Cranford onları Lafayette Park'ta bile takip edip iki kardeş patikada yürürlerken de resimlerini çekmişti. Bell özellikle Margaret'i egzotik görünümlü bir otomobilin direksiyonunda gösteren fotoğrafı çok ilginç bulmuştu.
Bu bir Mercedes Simplex'te de hayranlıkla. Cromwell kardeşlerin otomobil konusunda çok gelişmiş zevkleri varmış.
Otomobilin göründüğü fotoğrafı Bronson da inceledi.
Çok pahalı bir şeye benziyor. Ne kadar hız yapabilir?
En azından saatte 100 veya 120 kilometre dedi Bell.
San Francisco'da bunu kovalayıp da yakalayabilecek kadar hızlı bir otomobil olduğunu sanmam dedi masanın karşı ucunda oturan fırça saçlı ajan.
Artık var dedi Bell gülümseyerek. Bu sabah bir yük vagonundan indirildi.
Curtis'e döndü. Yanılıyor muyum Arthur?
Curtis başını salladı.
Otomobilin Southern Pacific yük deposunda seni bekliyor. Tren parkında bir çocuk tutup onu yıkattım.
Buraya bir otomobil mi getirttin? Nereden?
Chicago'dan dedi ben.
Merak ettim dedi Bronson. Bu otomobilin ta Chicago'dan buraya getirtmene değecek ne özelliği var?
Hızlı bir motorlu araç çok işe yarayabilir. Hem iş kovalamaya kalırsa Cromwell'in Mercedes Simplex'inden bile üstündür.
Ne marka diye sordu Crawford.
Locomobile dedi Bell.
Joe Tracy onu Long Island'da yapılan 1905 Vanderbilt kupası yarışında kullanarak üçüncülüğü kazanmıştı. Ne kadar hız yapabiliyor diye sordu Bronson.
Düz yolda saatte 170 kilometreye çıkabilir.
Masaya saygılı bir sessizlik çöktü. Herkes hayretler içinde kalmıştı. Daha önce bu kadar sürat yapabilen bir aracı ne görmüşler ne de duymuşlardı. Rekabet halindeki otomobil fabrikalarının çıkardığı profesyonel yarış arabaları henüz batı sahiline gelmemişti.
İnanılır gibi değil dedi Bronson huşu içinde. Saatte 170 kilometre hızla giden bir şeyi gözümde canlandıramıyorum.
Sokak ve caddelerde de kullanabiliyor musun diye sordu Curtis.
Evet dedi ben. Tampon ve far taktırdım. Vites kutusunu da şehir trafiğine göre modifiye ettirdim. Beni mutlaka otomobiline bindirmelisin dedi Bronson.
Bell güldü. Bakarız.
Bronson ilgisini tekrar Cromwell kardeşlere yöneltti.
Haydut'un şimdi ne yapacağı konusunda görüşü olan var mı?
Telluride'dan sonra bahse girerim artık onun soygun ve cinayet günleri bitmiştir dedi Curtis.
Ensesinin ne olduğumuzu biliyorsa söylediğin şey mantıklı dedi Bronson.
Telluride'deki fiyasko sırasında ben dahil bütün tanıkların öldüğünü sandığımdan emin olamayız dedi Bell. Adam kaçık, soygun yapmadan ve cinayet işlemeden duramıyor. Kendi isteğiyle duracağını sanmıyorum. Cromwell işlediği suçlardan sonra hiç iz bırakmadığına inanıyor. Kesinlikle Black Bart, James çetesi, Daltonlar veya Butch Cassidy kalıbına uymuyor. Cromwell'le kıyaslandığında diğerleri baldırı çıplak amatör hırsızlarmış.
Ajanlardan biri giderek artan bir hayranlıkla Bell'e bakıyordu. Demek ki onun yeni bir eylem yapacağına inanıyorsunuz.
Evet.
Telluride'deki tuzakla onu kandırabilmiştin dedi Bronson. Ama Cromwell söylediğin kadar akıllıysa aynı hatayı bir daha yapıp başka bir tuzağa düşmeyecektir.
Bell başını iki yana salladı.
Korkarım bu ihtimali yok denecek kadar az. Şu anda yapabileceğimiz tek şey hamlesini daha önceden tahmin etmeye çalışıp onu mahkum etmeye yetecek kadar delil toplamak.
Hiç değilse hatasız olmadığını biliyoruz.
Bronson omurdandı.
Ama mükemmele yakın biri denebilir.
Bell masanın üstünde duran demlikten kendisine bir fincan kahve aldı. Bizim lehimize olan tek şey her hareketinin izlendiğini bilmemesi. Onun veya kız kardeşinin bir şeyden kuşkulanmaması için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bir soygun yapmak için şehirden ayrılana kadar onu izlemeyi sürdürebilirsek işlediği suçlara son verme fırsatımız olur.
Bronson masada oturan ajanlarına tek tek baktı. Görev tanımını aldık baylar. Gözlem vardiyalarını aranızda ayarlarsınız. Bay Van Dorn'dan bir telgraf aldım. Her işi bırakıp bu vakayla ilgilenmemizi bildirdi. Ne pahasına olursa olsun kasap haydutun yakalanmasını istiyor.
Bell Bronson'a döndü. Bana bir iyilik yapabilir misin?
Ne istersen.
Cromwell'in ofisini arayıp Marion Morgan'la bir görüşme ayarla. Ona bu görüşmenin çok gizli olduğunu, kimseye hatta patronuna bile bahsetmemesi gerektiğini söyle. Öğle yemeği tatilinde seninle Cromwell National Bank'tan bir blok ötedeki Montgomery ve Sutter sokaklarının kuzeydoğu köşesinde buluşmasını iste.
Ya bana nedenini sorarsa?
Bel sırıttı, belirsiz bırak. Sadece çok önemli olduğunu söyle.
19. ayrımın sonu. Sayfa 232.